Ayrım 20.
Adamlar üzerine saldırırlarken morali oldukça yüksekti artık. Sağ ol Şemsi dedi içinden. Her şeye rağmen sağ ol. Dışarıdan uzaklarda bir yerden bir ezan sesi geldi kulağına. Sessizliğin içinde yankılanan yanık bir ses. Çok geçmedi. Çok yakınlardan gelen bir başka ezan sesi katıldı diğerine. Sonra diğerleri, diğerleri. Sabah oluyordu. Yeni bir gün başlıyordu. 20. gün, 20. işkence günü başlıyordu. 16 gündür buradaydı. İkinci merkezden getirildikten sonra 16 gün. İşkence odalarının karşısındaki iki bekleme odasının bazen birinde, bazen diğerinde geçen 2 haftadan fazla zaman. Gündüzleri işkence, geceleri burada zincire bağlı başka işkence. Geceleri bile nöbetçilerin gözlemi altında, geceleri bile uykusuz ayakta. Geceleri bile sorgu sual, iteleme, tekmeleme. Birazdan ezan sesleri kesilecek. Sonra koridorun ucundan demir kapının madeni sesi duyulacak. Islık çalarak biri girecek içeriye. Bu adam çaycı olmalı. Her sabah aynı saatte gelir, çay bardaklarının tıngırtısı duyulur bir süre. Herhalde çayın suyunu koyduktan sonra akşamdan kalan bardakları yıkamaktır. Burası da bir iş yeri değil midir? Herhalde bir iş hanı ya da herhangi bir devlet dairesi gibi bir iş yeri. Çalışanların burada da çaya ihtiyaçları vardır. Ve adam işkence yapmaktan yorulmuş personele çay yetiştirmeye çalışır durur. Sonra müstahdemler gelirler. Süpürmeye başlarlar ortalığı. Bu arada suçluların kaldığı 2 bekleme odası da süpürülür. Ulan amma pislemişsiniz be etrafı. Şu odanın haline bakın be. Her sabah tekrarlanan bu fırçaya suçlulardan herhangi biri hep aynı şekilde karşılık verir. Biz pisletmedik memur bey, onları gündüz gelenler bırakıyor. Sonra koridordan gelen sesler giderek artar. Dışarıdan, sokaklardan gelen sesler pek duyulmaz olur. Bu 2 odanın penceresi öte yanında sıra sıra apartmanlar bulunan dar bir sokağa bakar. Binayı sokaktan ayıran alçak duvara birkaç metre mesafededir. O yüzden gündüz bile bazen karşı odalardan gelen çığlık seslerine, sokakta oynayan çocukların sesleri karışmaktadır. Cellatlar genellikle akşam 6'da 7'de işlerini bitirip evlerine giderler. Dışarıdan gelen sesler işte o vakitler daha duyulur hale gelir. Bırak, bırak. Bir kadın sokakta oynayan çocuğunu çağırmaktadır. Ya da kadınlar pencereden pencereye seslenirler. Feriha, bu akşam balık var galiba, çok güzel koktu. Size de göndereyim canım. Çocuğu gönderiyorum hemen. Yok yok, vallahi ben şaka dedim. Dünyada olmaz. Duvar 2 dünyayı birbirinden ayırır. Bir yanda yaşamın gündelik tek düze akışı, öte yanda gözleri bağlı kurbanların zaman zaman gerçekliğinden şüpheye düştükleri karanlık acılar ve korkular dünyası. Kalorifer borusu işi fena olmuştu. Elinden kelepçeyle başı hizasındaki bir boruya bağlamışlardı akşam. Bu durumda dizüstü çökmesi bile mümkün değildi. Başka akşamlar nöbetçinin tekmesiyle uyanmayı göze alarak da olsa kısa kaçamaklar yapabiliyordu. Ancak bu gece yalnızca 1 kez oturabilmişti. O da tuvaletti. Bir kez daha saatine baktı. 8'e 10 geçiyordu. Bağının altından karşıki köşede yerde oturan Münir'e baktı. Sırtını duvara vermiş hareketsiz oturuyordu Münir. Fısıldayarak "Uyanık mısın?" diye sordu Bedri. "Evet. Nasılsın? İyiyim sen." "Gece çok zor geçti. Dayan." dedi Münir. Kesik kesik devam etti. "Birkaç gün daha dayan. Sonunda yüklenmekten vazgeçeceklerdir. Aşağıya indirirler. Bak göreceksin. Birkaç gün daha sık dişini." "Tamam. Bakalım bugün ne yapacaklar?" Münir cevap vermedi. Koridorda yaklaşan ayak sesleri vardı. Başını önüne eğdi. Münir, merkeze getirildiği ilk gün onu bu odaya aldıklarında yine aynı köşede gördüğü kişiydi. Oturmuş ağzında bir şeyler kemiren esmer birini hatırlıyordu. Fakat sanki bu anı aylar öncesine aitti ve gördüğünün Münir'le aynı kişi olması garibine gidiyordu. Adam SB hareketinin önemli sorumluluklarından biriyle suçlanıyordu. Söylediğine göre o da hakkındaki suçlamaları reddediyordu. Ve bugün 44. günüydü. Gözaltı süresinin dolmasına yasal olarak 1 günü kalmıştı. Ve Bedri gıptayla bakıyordu ona. Bir haftadır işkence görmüyordu. Yere yaydığı kartonların üzerinde gündüz gece uyukluyor, canı sıkıldıkça yanındaki mukavva kutulardan birini eline atıyor, kantinden aldırdığı çeşitli yiyeceklerden atıştırıyordu. Akıl almaz bir konfordu bu Bedri'ye göre. Tarifsiz bir rahatlık. Yine saatine baktı. 8:15 geçiyordu. Zaman burada bizim en büyük silahımız diyordu Münir. Zaman bizden yana. Geçen her saniye onların sürelerini çalıyor. Saatin saniyesinin her ileri hareketi kurtuluşumuzu yaklaştırıyor. Bitmek bilmeyen sıkıntı dolu gecelerde dakikalarca saatine bakıyordu bağın altında. İşte diyordu. Sevgili saatimin, vefalı dostumun kadranı sürekli hareket halinde. İşte bir dakika daha geçti. İşte bir dakika daha kazandım. Onlarsa kaybetti. Ya da gündüz sorguya götürülmeyi beklerken her 4-5 dakikada bir saatine bakıyor, baktıkça avunuyordu. Sürekli hesap yapıyordu. Saat 7'de evlerine gitseler demek ki 4,5 saatim kalmış. En fazla 4,5 saat işkence. Sonra akşam olur. Kader yoldaşlarıyla kaçamak fısıldaşmaları en büyük moral desteğiydi. Uzun geceler boyu her fırsatı değerlendirerek güç veriyorlardı birbirlerine. İkinci merkezden getirdikleri gece onu yarı baygın yandaki odaya attıklarında iki elini birden odaları ayıran duvardaki zincire bağlamışlardı. Kaç zaman sonra yattığı yerden zincirin çekilmekte olduğunu fark etmişti. Zincir duvardaki delikten karşıya geçiyor ve herhalde öbür ucuyla bir başkasını bağlıyordu. Doğrulmuştu yerinden. Bir fısıltı duymuştu. Arkadaş, arkadaş nasılsın? İyiyim demişti deliye. Karşı yana bakmıştı. Ancak bir yumruk büyüklüğündeki açıklığın sonunda sarı bıyıklar ve sakallarla çevrili bir ağız görmüştü. Kimsin sen? Ben Ali Kemal Çolakoğlu'yum. STB operasyonundan geldim. İyi direniyorsun. Hep böyle git. Dört gece hep böyle konuşmuşlardı Ali Kemal'le. Zincirin karşılıklı iki ucuna kelepçelendiklerinde her akşam içinde kıpır kıpır bir sevinç duyardı. Arkadaşına bugün de direndim. Bugün de konuşmadım diyebilmek için. Delikten görebildiği mavi gözlerin ve sarı bıyıkların sahibiyle en az yıllardır aynı yapıda birlikte olduğu arkadaşlarıyla konuştuğu kadar dostça, içtenlikle konuşurlardı. Birlikte yakalanmış iki kardeş gibi. Dördüncü akşam, bu akşam benim son akşamım demişti Ali Kemal. Eğer ek süre almazlarsa bu akşam ifadelerimizi yazıp imzalatacaklar. Bizim arkadaşları herhalde senin oraya getirirler. Onlara haber ilet. Tabii ben burada bağlı olursam. O gece gerçekten Ali Kemal'in tüm arkadaşlarını getirmişlerdi odaya. Merkez müdürü bile gelmişti son sorguya. Bedri bütün gece küçük delikten mesaj iletip durmuştu karşı tarafa. Gece boyu Ali Kemal'i dövüp sıkıştırırlarken zincir sarsılmış, çekilmiş, uzamış, kısalmıştı. Ne istedin ulan o gariban polisten? Kaç çocuğu vardı adamcağızın. Kurşunu sıkarken biliyor muydun bunu? 3 çocuk bir kadın yetim kaldı. Kim bakacak ulan şimdi onlara? Sen mi para yollayacaksın? Dişini zayıflara geçer zaten. Sen öldürmedin ha? Lan topunuz kancıksınız be. Bir şey yapıyorsanız bari erkek gibi yapın. Ben yaptım deyin. Satılmış piçler. Ne? İstersen inkar etsen. İpe göndereceğim seni, hiç yolu yok. Seni ipte görmezsem müdürlükten istifamı basarım. Bak burada yemin ediyorum, vallahi de basarım, billahi de basarım. Vatan hainleri, asıl halk düşmanı sizsiniz be. Sonunda haber iletirken yakalanmıştı Bedri. İyi bir sopa atıp yan odaya almışlardı onu. Ali Kemal'i de başka bir odaya götürmüşlerdi. O son görüşüydü zincir arkadaşını. Münir'le ikinci karşılaşması işte bu sırada olmuştu. Moral yüksek değildi işkencehanede. Direnenler azınlıktı. Cellatların önemli olarak kabul ettiği suçlular ilk 3-5 gece aşağıya indirilmeyip burada bekleme odalarında tutuluyordu. Böyleleri içinde de çözülme oranı değişmiyordu. Yeni getirilenler için sorgu ilk birkaç gecede aralıksız devam ediyor ve konuşanlar gece yarıları cellatlarını bir yerlere götürüyor, yeni yeni insanlar alıp geliyorlardı. Şu anda odanın üçüncü sakini olan kişi böyle biriydi. İlk getirildiğinde Münir'le Bedri'ye keskin keskin laflar etmişti. ZC örgütünün basın sorumlusuydu. Bu şehire yayın faaliyetine çeki düzen vermesi için dışarıdan getirtilmişti. Aylardır polis peşindeydi. sonunda yakayı ele vermişti. Önemli deliller yakalattığı için örgütsel konumunu kabul etmekte sakınca görmemişti. Sorgusuyla bizzat müdürler ilgileniyordu. Fakat ağzından tek kelime alamayacaklardı. İlk iki gün ve gece gitmiş gelmiş evlerden ve randevulardan 15'e yakın adam yakalatmıştı. Buna rağmen başı son derece dik, keskinliğe devam ediyordu. Geceleri kaçamak fısıldaşmalarda yaptıklarının mantıki nedenlerini açıklıyordu. Gerçekte önemli ilişkilerini saklayabilmek için adamlara yem veriyordu. Hiçbir şey söylemesi olmazdı. Adamlar zaten her şeyi biliyordu. Söyledikleri aslında heriflerin bildiği şeylerdi. Dirense dinlemez öldürürlerdi. Oysa mücadele devam ediyordu. Cezaevlerinde de kadrolara ihtiyaç vardı. Münir'le Bedri'ye moral vermekten de geri kalmıyordu. Sakın teslim olmayın diyordu. Kafaya koyan için direnmek zor değil. Tuvalete gitmeyecek misiniz lan? Daldığı düşüncelerden sıyrıldı. Sabah nöbetçisi görevi devir almış olmalıydı. Genellikle ilk yaptıkları iş suçluları tuvalete götürmek olurdu çünkü. Nöbetçiler bizzat sorgulara katılmadıkları için kurbanlara nispeten iyi davranırlardı. Onlara sık sık böyle kıyakçılıklar da yaparlardı. Münir cevap verdi. Gideceğiz memur bey. Üçünün de kelepçesi birer birer çözüldü. Yanı başında duran ayakkabılarının üstüne bastı Bedri. Çok acı verici bir işti. Ama tuvalete de çıplak ayak gidemezdi ki. Öbür odadan çıkan iki kişi de arkalarına takıldı. Koridorda kuyruk oldular. Önde nöbetçi, arkasında birbirlerinin omuzundan tutmuş gözü bağlı 5 kişi, tren harekete geçti. Soğuk ve pis tuvalet, bağını biraz olsun kaldırabildiği, etrafında insan gibi bakabildiği tek yerdi onun için. En fazla 3 dakika. Hazır olunca kapıyı vurun, ben sizi alırım. Birbirinizle konuştuğunuzu duyarsam kafanızı patlatırım, bilmiş olun. Sayısız kereler ıslatıldığı lavaboların olduğu yerdi burası. Sola doğru tuvaletlerin 2 küçük koridoru açılıyordu. Önce tuvalete gireyim diye düşündü, sonra vakit kalırsa belki biraz laflayabiliriz. Geçerken aynada kendine baktı. Kısmen kaldırılmış bağın altından. Diğerlerinden farksızdı. Pislik içinde salkım saçak elbiseler, sakalları uzamış, saçları yağlanıp birbirine yapışmış kirli bir çehre. Terörist çehresi. Yine bekliyordu ayakta. Saat 9'a 10 var. Birazdan sorguya çekilecek ilk grubu çıkarırlar yukarıya. Belki Aylin'i bir defa daha görürüm. İlk defa dün karşılaşmışlardı Aylin'le. Bu taze anı titreyen vücudunu bir anda ısıtmıştı. Bir sevinç kapladı ruhunu. Sevinç ve sevgi. Herkese, dışarıdaki ve içerideki arkadaşlarına, hatta diğer gruplardan tüm siyasilere, bütün insanlara, Aylin'e, inandığı değerlere, davalarına, mücadelelerine, iddiasız, gösterişsiz, durgun, hüzünlü, ılık, fakat güçlü, çok güçlü bir sevgi. ''Nasılsın Bedri?'' demişti dün öğleden sonra arkasındaki bir kız sesi. Karşılık vermişti sessizce. ''İyiyim.'' Aşağıdan getirilenler arasında o kadar hal hatır soran vardı ki bunların birçoğu hiç tanımadığı insanlardı. Bazıları helal diyorlardı, devam et diyorlardı, diren, sonuna kadar diren diyorlardı. Paraya ihtiyacı olup olmadığını soruyorlardı. Paraya pek ihtiyacı yoktu aslında. Yemek yemesini gün aşırı yasaklıyorlardı. 2 günde 1 yenen şeyler kantinin fahiş fiyatlarına rağmen fazla tutmuyordu. Bu nedenle gizlice ayaklarının dibine bırakılan paraların çoğunu geri çeviriyordu. Peynir parçalarını, helva dilimlerini hiç reddetmiyordu ama. O yüzden arkadaki fısıltının sahibini de herhangi bir hatır sorucu zannetmişti ilkin. ''İyi görünüyorsun. Bir şeye ihtiyacın var mı?'' merak etmişti. ''Kimsin sen?'' ''Ben Aylin.'' Kapıyı bile kontrol etme gereği duymadan kafasını kaldırıp arkasına bakmıştı. Karşı duvarın dibinde başkalarının arasında kumral uzun saçlı bir kız oturuyordu. Evet, bu Aylin'in saçlarıydı. Aylin'in kabanı, Aylin'in alnı. Sen nasılsın? Ben iyiyim. Bugün ifademi imzalayacağım. Yarın gidebilirim. Koridorda ayak sesleri çoktu. Böyle bir fırsat bir daha ele geçmeyebilirdi ama. Açık kapının alt yarısına bir an bakıp devam etmişti. Durumun nasıl? Bir şey kabul etmeseydin. Kabul etmedim. Benimki önemli değil, seninki önemli. Örnek bir şekilde direniyorsun. Ben normal olanı yapıyorum. Koridorda hızlı hızlı yaklaşan bir çift kösele tabanının sesini duymuştu. Ayak sesleri uzmanı olmuştu Bedri. Yaklaşanlardan hangisinin bulundukları odaya yöneleceğini, hangisinin transit geçeceğini önceden sezebiliyordu. Hemen başını önüne eğmişti bu son sesle. "Seninle gurur duyuyoruz," demişti ailenin sesi. Hayatındaki en mutlu andı bu an. "Seninle gurur duyuyoruz, gurur duyuyoruz." Bu sözlere layık olmaktan daha büyük onur olamazdı. Bu sözlerin ifade ettiğinden daha anlamlı bir moral destek düşünemezdi. Bu sözleri duymuş olmaktan daha büyük bir sevinç düşleyemezdi. Odaya girenler çıkanlar olmuş, ortalık sakinleşince arkasına bakmıştı. Aylin yoktu orada. Odanın hiçbir yerinde yoktu. Ama sesi hala kulaklarındaydı. Koridorda ayak sesleri yoğunlaşmıştı. Odadan çok uzaktayken tanıdı bu aşina sesleri. Gözleri bağlı kurbanlardan oluşan ilk tren geliyordu. Az sonra grubun yarısını kendi odasına getireceklerdi. Nitekim öyle oldu. Odaya getirdikleri arasında Aylin yoktu. Yeni bir gün başlamıştı. Yeni bir heyecanlı bekleyiş günü. Geceleri umarsız bir umutla iple çektiği, gelip dayattığında geceyi özleten saniye saniye, dakika dakika acıtarak, kanatarak geçen günlerden biri daha. Sürekli olarak uyku ile uyanıklık arasındaydı. Bir teviye dalıp dalıp uyanıyordu. O denli kısa süreli ve birbiri peşi sıra geliyordu ki uyku ve uyanıklık nöbetleri başlı başına bir işkenceydi bu. Yere düşecekmiş gibi oluyordu. İrkilerek uyanıyordu ya da dizleri, kafası duvara çarpıyordu, öyle kendine geliyordu. Saat kaç? Pek vakit geçmemiş. Ne zaman alırlar acaba beni? Yine falakaya yatırırlar mı ki? İki ayağım da patladı zaten. İz bırakmaktan korkarlar. Bir hafta falakadan kurtardım. Falakadan kurtulmak bir şey mi? Öbürleri daha berbat. Bir iki dakika geçmiyordu, düşünceleri yavaşlıyordu, uzayıp yayılıyordu, yayvanlaşıp sünüyordu oraya buraya. Sonra mantıklı düşünceler, görüntüler bir anda hayallere bırakıyordu yerini. Bıktıran, usandıran, yoran hayallere. Ayakta gördüğü, engellemeye çalışıp engelleyemediği düşlere. Kimleri görmüyordu ki bu kısacık rüyalarda? Neler olmuyordu ki? Bu gidiş 10, belki 15 saniye sürüyordu ve sıçrıyordu yerinden. Uyanık kalmayalım, topla kendini. Bu durumda uyuyamazsın. Topla kendini oğlum, kendine gel, hadi, hadi. Acı doluydu o sınır. Ne uyku, ne uyanıklık. Ne uyuyabilmek, ne de uykuyu yenebilmek. Gündüzleri nöbetçiler genellikle onu yukarıdaki boruya bağlamıyorlardı. Öyle zamanlarda yere, diğer sıra bekleyenlerin arasına çöküyordu. Ta ki o sakallı yarma tekmeleyerek kaldırıncaya kadar. O zaman sessizce yerinden kalkıyor, yarma vura vura hırsını alıncaya kadar sabrediyor, sonra yine ayakta gelip kendisini almalarını bekliyordu. Odaya giren her ayak sesi büyük bir olasılıkla içlerinden birinin sorguya götürülüşü anlamına gelirdi. Yaklaşan her ayak sesiyle keşke götürülecek ben olmasam derdi içinden. Bazen içeriye giren cellat nöbetçi, nöbetçi diye seslenmeye başlardı. O zaman kalbi daha hızlı çarpardı. Tamam, sıram geldi diyerek hazırlardı kendini. Bazen kendininkinden değil, odadaki başka bir kelepçeden ses gelirdi. Kalbi yine bir süre hızlı hızlı çarpmaya devam eder, sonra yavaşlardı. Biraz daha zaman kazandım derdi kendine. Biraz daha zaman, sorgusuz, işkencesiz geçecek. Ardından farkına varır, utanırdı bu düşüncelerinden. Korkak derdi kendi kendine, seni de küçültüyorlar bu yolla. İstersen inkar et, seni de alçaltıyorlar. Kendinin değil, başkasının götürülüşü sevindiriyor seni. Gerilimini biraz olsun hafifletiyor. Düşünür düşünür yo hayır derdi çok geçmeden. Haksız yargılıyorsun kendini, bu utancı hak etmiyorsun. Kulağına gelen çığlıklar kalbine iğne gibi batmıyor mu sanki? Her askıya çıkanla birlikte sanki sen de boşluk saymışsın gibi saymıyor musun geçmek bilmez dakikaları? Kaç defa o çığlıkları duymak yerine sıranın sana gelmesini tüm gönlünle istedin bilmiyor musun? Hele kızların çığlıkları. Hele askıdaki bir kızın iniltisi. İğrenç küfürlerin, alçakçasına sarkıntılıkların arasında belli belirsiz duyulan cılız itirazlar nasıl bunaltıyor, kahrediyor seni unutuyor musun? Bir kurtulsam şuradan, bu mümkün olabilir mi? Bir süre tatil yapardım. Bir ay, o kadarı yeter. Memlekete gider dolaşırdım. Hiçbir şey yapmazdım. Ağaçların altında otururdum. Hayvanları, kırları, çiftlikleri seyrederdim. Deniz kıyısına giderdim. Bol bol uyurdum. Uyurdum, uyurdum. Bol bol uyurdum. Uyurdum. Uyu. Kasabadaki halasının evini görüyordu. İki katlı ahşap evi. Upuzun, dik, dar sokağın sonundaki küçük meydana bakan balkonda kahvaltı ediyorlardı. Vakit sabah olmalıydı. Yukarıda, balkonda ve aşağıda, bahçede bayram günlerine özgü bir curcuna vardı. Çoluk çocuk, bütün akraba gelmişler. Erkekler arka bahçede asmanın altında toplanmış konuşuyorlar. Dede evi istimlak edileri beri kurban bu bahçede kesiliyor. Balkona çıkılan holde dolu. Millet neden bu kadar sessiz? Bazıları ağlıyor. Yoksa anneme bir şey mi oldu? Annem nerede diye bağırdı karşısına ilk çıkana. Annem nerede? Bu teyzesinin şişman kızıydı, Leyla. İçeriki odada dedi üzgünce, fırladı yerinden. Kafasını duvara çarpmıştı, gözlerini sonuna dek açtı. Nefesini derin derin alıp bir süre tutuyor, sonra yavaş yavaş bırakıyordu. Hemen ardından hızlı hızlı nefes alıp vermeye geçiyordu. Faydasızdı. Uyanık kalabilmek için ne yollar denemişti. Hepsi faydasızdı. İyi ki babam geçen yıl ölmüştü. Adamcağız o zaman ölmese şimdi üzüntüsünden ölürdü mutlaka. Zavallı, amma da ağlayıp sızlardı memlekete her gidişimde. İçime sıkıntı verir, gittiğime gideceğime pişman ederdi. Ya annem, o ne yapıyor acaba? Düşünme böyle şeyleri. Coşkunu artıracak anılar gelsin aklına. Çığlıklar işte başladı. Bunlar ST timinden. Herife bak, daha konuşmasını öğrenememiş. Ama sopa da onun elinde yetkide. Allah aşkına sokakta görseydim, yüzlerine bakar mıydım çoğunun? Dışarıda bazen sivil olduğundan şüphe ettiği kişilere rastlardı. Birini hatırlıyordu. Bir buluşmaya gidiyordu ki peşine takılmıştı nedense adam. Kısa boylu, gömleğinin önü beline kadar açık, dalgalı uzun saçlı, modernlik özentili silik bir tipti. Fark edince durmuş, kaldırımın ortasında adamın yaklaşmasını beklemişti. Randevusu Sahaflar Çarşısı'ndaydı. Çarşının girişine yaklaştı. Fakat dükkanları da, yapıyı da tanıyamadı. Evet, Sahaflar Mısır Çarşısı'na taşınmıştı. Balık pazarının yanındaki kapıdan girdi. Eskiden gıda maddesi satan dükkanların bir kısmı şimdi kitap satıyordu. Kasap dükkanlarının kapılarında sarkan şeritler misali halatlar sallanıyordu tüm kapılarda. Halatların uçlarına sergilenen kitaplar bağlanmıştı. Tamam, bu dükkan dedi içinden. Girmek için halatları eliyle araladı. İplerden biri eline dolanmıştı. Kurtulmak istedi, çekti elini, asıldı, kurtulamadı. Dükkanda tuzak kurulmuştu. Selami konuşmuş. Selami konuşmuş. İçeride üç adam silahlarını üzerine doğrultup kımıldama diye bağırdılar. Sıçradı Bedri. Ne olan? Ne oldu yine? Ayakta duramıyorsun bir oğlum. Ulan ne kafa var sizde be? Odun odun. Hadi otur biraz. Hadi otur. Nöbetçilerden biriydi bu. Kelepçesini açıp aşağıdaki kalorifer borusuna taktı. Sağ ol dedi Bedri çökerken. Ah ne rahatlıktı oturabilmek. Bacaklarına, beline, kemiklerine, eklemlerine, tüm vücuduna bir anda yayılan, tüm hücrelerine bayram yaptıran. Nöbetçi! Nöbetçi! İçi hopladı. Pek tanıdık gelmemişti bu ses. Ama yine de kendisi için gelmiş olabilirlerdi. Geldim, geldim diye bağırdı koridorun derinliklerinden biri. Açıver şunun kelepçesini. Koştu nöbetçi. Köşede bir kilit sesi duyuldu. Münir'i götürüyorlar, ifadesini yazacaklar herhalde. Dün sorguya almadılar beni. Acaba bugün de dinlendirirler mi? İşleri çoksa belki. İşleri başlarından açsa da o ayı gelir alır beni. Hiç ümitlenme. İki günde bir dinlendirmeye başladılar. Bunu da mı sistemli yapıyorlar yoksa tesadüf mü? Adamlar aslında oldukça bilinçli çalışıyorlar. Kabul etmek gerek. Burnuna yine duvarın kokusu geldi. Tüm bedenini işleyen kireç kokusu, duvar kokusu. Ağzının yara içinde kaldığı, burnundan iltihap aktığı ilk günlerde ortamın tamamlayıcı bir unsuru olmuştu tuhaf tuhaf pis kokular. Ardından duvarın o kendine has kokusu egemen olmuştu tüm kokulara. Zaten gözleri perdeli bu insanlar için yalnızca sesler, kokular ve acılar vardı bu dünyada. Hepsi de abartılı boyutlara ulaşan duyumlarıyla.